ekmek olur alın teri.
Merhaba değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine önümüzdeki 30-35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız ve sosyal güvenlikle ilgili hususları yine konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, program ekibimizde kimler var? Programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, teknik yönetimde arkadaşımız Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Sizlerle beraber olacağız. Bugün Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi üzerine konuşacağız. Fransa ve İsviçre'de değineceğiz. Burada yaşayan, çalışan vatandaşlarımız varsa bizlere ulaşabilirler sorularıyla. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Aynı zamanda www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Burada canlı yayını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da podcast bölümünden kaçırdığınız programlara ulaşabilirsiniz. Stüdyomuzda bugün iki değerli konuğumuz var. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Bölüm Şefi Servet Nalan Aksoy ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, aynı zamanda kendisi programımızın danışmanı. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
Evet, bugün daha çok Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi üzerine konuşacağız. Ama ondan önce yurt dışı borçlanmasına biraz değinelim. Programımızı dinleyen dinleyicilerimiz gerçi çok iyi biliyorlardır yurt dışı borçlanmasının ne olduğunu, ama bizleri ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için yurt dışı borçlanması üzerine bir konuşalım. Nedir yurt dışı borçlanması?
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi daha önce bu programda pek çok kez bahsettik. Yurt dışı borçlanması aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında kalabilmelerini sağlayan, ilk başladığı dönemde Türkiye'nin döviz girişini de sağlamak amacıyla başlatılmış. Fakat şu an itibariyle borçlanmanın Türk parasıyla yapılıyor olması dolayısıyla yalnızca yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir müessese. Şu mantığa dayanıyor yurt dışı borçlanması. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olsun olmasın, herhangi bir ülkede çalışan vatandaşımızın Türkiye'den de sigortalılık haklarının doğmasına imkan veriyor. Bu imkan şöyle de olabiliyor. Yani burada bütün sosyal güvenlik sistemindeki amaç aslında aylık bağlanmaktır sonuç itibariyle. Ölüm aylığı veya yaşlılık aylığı, yani emeklilik aylığı olarak ifade ettiğimiz aylığın bağlanmasına yarar yurt dışı borçlanması. Ve yurt dışı borçlanması için bazı kritik noktalar söz konusudur. Örneğin hangi sürelerin borçlanabileceği, hangi sürelerin borçlanma dışında olduğu ve ne kadar bir tutar üstünden borçlanma yapılacağı, kişinin yurt dışına çıktığı süre, daha önce Türkiye'de çalışması olup olmadığına göre değişir. Yurt dışı borçlanması için yurt dışında çalışılan süreler, çalışılmış sürelerin her birinin arasında veya sonunda en fazla bir yıla kadarki işsizlik süreleri ve kadın sigortalılar için ev kadını olarak geçirilmiş sürelerin borçlanması mümkün. Kadın sigortalıların böyle bir avantajı söz konusu. Yani yurt dışına çıktıkları tarihten itibaren bütün süreleri borçlanabilirler. Çalışmış olsunlar olmasınlar. Fakat erkek sigortalılar için yalnızca çalıştıkları süreler ve bunun yanında çalışmaların arasında veya sonunda her biri en fazla bir yıl olmak üzere işsizlik süreleri borçlanabilir. Fakat bütün bu sürelerin 18 yaşından sonra geçirilmiş olması gerekmektedir. Artı bütün bu borçlanılacak sürelerin Türk vatandaşı olarak geçirilmesi gerekir. Yani mavi kart alarak yurt dışında çalışmış kişiler yalnızca Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanabilirler. Evet, borçlanma yapabilirler fakat yalnızca Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanırlar. Bununla ilgili çok önemli bir tarih 1 Temmuz. Daha doğrusu 1 Ocak ve 1 Temmuz. Fakat biz şu an Temmuz'a yaklaştığımız için Temmuz'dan bahsediyoruz. Çünkü yurt dışı borçlanması o dönemki asgari ücret tutarı üzerinden yapılmaktadır. Borçlanacak her bir gün için SGK alt limit belirlemektedir. Bu alt limit 1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2015 arasında günlük en az 12.82 TL'dir. En fazla tutar da 83.31 TL'dir. En az tutarla en fazla tutarın manası ne? en az tutar borçlanma yapılabilecek en düşük tutarı ifade eder. Bundan daha düşük bir rakam ödeyemezsiniz. En yüksek tutar da gene bu rakamın 6,5 katıdır ve en yüksek borçlanma tutarını ifade eder. Bunun üstünde para ödeyemezsiniz. Peki niye en düşükten ödeyeceğim, niye en yüksekten ödeyeceğim? En yüksekten öderseniz daha fazla aylık bağlanır, en düşükten öderseniz minimum aylık bağlanır. Arada bir tutar seçerek de ödeme yapabilirsiniz. Peki 1 Temmuz'da ne değişiyor? 1 Temmuz'da bu 12.82 TL 13.58 TL'ye çıkıyor. Çok önemli bir fark değil gibi gözüküyor ilk
uzun
etapta.
Ama
bu bir günün farkı. Şöyle bir hesap yaparsak 15 yıl borçlanacak bir kişi 30 Haziran'da borçlanırsa ödeyeceği rakamla 1 Temmuz'da borçlanırsa ödeneceği rakam arasında 4104 TL fark var. Bu 15 yıl için geçerli. 25 yıl borçlanma yapacak bir kişi için fark neredeyse 2 katı veya 1,5 katı gibi diyebiliriz. O yüzden bugünlerde Türkiye'ye gelecek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu işlemi bir an önce yapmalarında fayda var. Çünkü SGK ya borçlanma dilekçesi verdiğiniz tarihte size bir borç çıkartır SGK. Dolayısıyla bunu 29 Temmuz'da verirseniz bu rakam üstünden çıkar. Evet. 1 Temmuz'da verirseniz başka bir rakam üstünden çıkar. Bu yüzden bunu bir an önce yapmaları yerinde olacaktır. Bir hatırlatma daha yapalım. Yurt dışı borçlanması eğer Türkiye'de hiç sigortalılığınız yoksa 4 beyli yani bağ kurulu olarak değerlendirilir. Ve bu durumda daha önce sigorta girişiniz yoksa en az 9000 gün borçlanmanız gerekir. Ve daha düşük aylık alırsınız SSK'lıya göre. 4A'lıya göre öyle söyleyeyim yeni kanundaki ifadesiyle. Fakat bugünlerde yine Türkiye'ye gelecek vatandaşlarımız eğer 4A'lı olarak bir yerde çalışırlarsa, sigorta girişlerini yaptırırlarsa bundan sonraki borçlanmaları son sigortalılık statüsüne göre yani 4A'lıya göre sayılacağı için daha avantajlı olurlar. Hem 7200 günle emekli olurlar hem daha yüksek emekli aylığı bağlatabilirler.
Sadece giriş yapmak yeterli midir?
Sadece giriş yapmak yeterlidir ama bunu kanunun suistimali evet. olarak kullanmamak amacıyla gerçekten çalışacaklarsa yani sigortalılığın gerekli şartlarını sağlayacaklarsa yapmalarında fayda var. Yani buradan şu bu cümlemizden şu anlaşılmasın.
Yanlış bir mesaj da vermiş olmayayım.
Şu anlaşılmasın. Gelip bir tanıdıklarının yerinde sigorta girişi evet. yaptırmasınlar. Gerçekten 4 ay burada geçireceklerdir. Bir ayında bunun bir fiil bir yerde çalışacaklardır. Part time veya full time hiç fark etmez. Ama gerçekten sigortalılık ilişkisini doğuracak nitelikte bir çalışma yapacaklardır. O zaman bu durum kendilerinin lehine olur. Çünkü şunu ifade edelim. SGK eğer fiili çalışmanın olmadığını ispat ederse bu sigortalılığı iptal eder.
Evet.
Dolayısıyla hem kendileri adına boşu boşuna prim ödenmiş olur hem de bu amaçları yerine getirilmez. O yüzden bu durumdaki kişilerin mutlaka fiili çalışmaya dikkat etmeleri gerekir.
Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim bugünümüzün konusuna. Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ya da Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki sözleşmeyi konuşacağız. Öncelikle İsviçre'de ne kadar vatandaşımız var şu anda Sayın Bülbül?
Şu an itibariyle Büyükelçiliğin verileri 130 bin vatandaşımız olduğunu söylüyor İsviçre'de. Bu rakam önemli bir rakam. Bizi İsviçre'deki yabancı nüfus açısından 8. sıraya yerleştiriyor. Aslında bütün Avrupa'da çok önemli sayıda vatandaşımız var ve ciddi anlamda Avrupa'nın önemli bir iş gücü ihtiyacını karşılıyoruz. Bu 130 binin 34 bini de çalışan durumunda.
Evet, belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz de çalışıyorlardır, çalışır durumdalardır ve bu hizmetten de bu sözleşmeden kaynaklanan az sonra konuşacağımız hizmetten de yararlanacaklardır. Evet, sözleşme yapılmıştı çok önceki yıllarda ve bunun İsviçre'nin diğer ülkelere nazaran bir farkı var.
Evet.
Nedir bu fark efendim?
Şöyle giriş yapmak istiyorum ben. Ülkemizin 25 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi var. Bu sosyal güvenlik sözleşmeleri arasında sadece Türkiye ile İsviçre arasında 1 Ocak 1969 tarihi itibariyle geçerli olan sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre kişilerin İsviçre'de çalışmış olduğu sürede kesilen primlerinin Türkiye'ye transferi mümkün. Bu transfer işlemi 1 Haziran 1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmeye istinaden yapılmaktadır.
Evet, yani diğer Avrupa ülkelerinden ya da diğer ülkelerden farklı bir sistem var burada. Transfer yapılabiliyor yurt dışı borçlanması yerine.
Evet, 1 Haziran 1981 tarihinden beri sigortalılar dilerlerse müracaat kaydıyla İsviçre'de belli şartları oluşturmak kaydıyla primlerini Türkiye'ye transfer edebiliyorlar.
Peki bunun avantajı nedir yurt dışı borçlanmasına göre?
Yurt dışı borçlanmasına göre avantajı şu şekilde ifade edebilirim. İsviçre'de çalışılan sürede kesilen primlerin tamamı Türkiye'ye transfer ediliyor ve orada çalışılan süre Türkiye'de çalışılmış hizmet süresi olarak değerlendiriliyor. 3201 sayılı kanuna göre kişiler belli şartları oluşturma kaydıyla borçlanma talebinde bulunabiliyorlar. Prim transferinin de ilerleyen zamanlarda değineceğimiz şartları oluşturarak primleri Türkiye'ye transfer edildiğinde herhangi bir bedel ödemeksizin orada çalışılan sürenin Türkiye'de çalışılmış olarak sayılması mümkün.
Belki şöyle ifade etmek lazım. Bütün diğer ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde o ülkede yürüyen bir prosedür var. Yani örneğin Almanya'da çalışıyorsanız ve Almanya'dan aylık bağlanma koşullarını sağlamışsanız size Almanya'nın sosyal güvenlik kurumu aylık bağlıyor. Hı hı. Ve belirli şartlar dahilinde Türkiye'de de bu aylığı almaya devam ediyorsunuz. Ama İsviçre'de şöyle bir düzenleme var. Sizin İsviçre'de geçirdiğiniz süreler sanki Türkiye'de geçirmişsiniz gibi transfer ediliyor. Bunun avantajı ne? Türkiye'de o tarihteki düzenleme neyse siz de ona tabisiniz. Yani İsviçre'deki düzenlemeden bağımsız bir şekilde sanki Türkiye'de çalışıyormuş gibi sigortalılık süreniz işliyor. Bunun ikinci bir faydası zaten bahsettik girişte de ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olsun olmasın yurt dışı borçlanma yapma hakkınız var.
Evet.
Dolayısıyla siz hem İsviçre'de çalışıp Türkiye'de çalışmış gibi Türkiye koşullarında emekli olabilirsiniz. Hem de yurt dışı borçlanması yaparak ikinci bir emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Kazanamazsınız. Sizden o zaman bir düzeltme alalım. Bu farklılığı öğrenin.
Evet, bir fark var. İsviçre'den primler transfer edildiğinde kişi İsviçre'deki haklarını tasfiye ediyor. Orada herhangi bir hakkı kalmıyor. O süreler Türkiye'de çalışılmış sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.
Dolayısıyla borçlanma da yapılamıyor.
3201 sayılı kanunun 10. maddesi, yönetmeliğin 17. maddesine göre de kişi diler ise, buna mecbur değil, diler ise borçlanarak da bu süreleri satın alıp transfer edilen prim tutarının kendisine iadesini isteyebiliyor. Mecburi değil, diler ise borçlanarak transfer edilen primleri kendisine iade edilebiliyor.
Bu anlamda çok önemli bir düzenleme.
Evet.
Yani şöyle teyit ederek konuşayım. İsviçre'de çalıştığınız prim gün sayısını Türkiye'ye transfer edebilirsiniz.
Evet.
Transfer ettiğinizde bunları yurt dışı borçlanması kapsamında satın alabilirsiniz.
Evet.
Tamamlayıp emekliliğe hak kazanıyorsanız bir sorun yok.
Evet.
Ama satın almazsanız ve Türkiye'ye transfer ederseniz bir daha o süreleri borçlanma hakkınız yok.
Her zaman için borçlanma hakkınız var. İsviçre'den primlerinizi Türkiye'ye transfer ettiğinizde Türkiye'deki hizmetiniz olarak değerlendirilir. Tarafınıza aylık bağlama şartlarını oluşturup aylık bağlanana kadar hatta şöyle de bir açıklama da yapayım. Aylığınız bağlansa PTT'ye gönderilse ve aylığı çekmediğiniz sürece aylık iptali ve borçlanma hakkı elde etmeniz mümkün.
Anladım.
Borçlanmadaki mantık şu şekilde işliyor. Biraz önce kanunun 10. maddesinden bahsettim. Kanunun 10. maddesi diyor ki İsviçre'de çalışılan sürelerin tamamının borçlanılarak satın alınması halinde transfer edilen primlerin tamamı ilgililere iade edilir diyor. B şıkkında da eğer tamamı borçlanılmaz bir kısmı borçlanılacak olursa borçlanılan süreye isabeti eden miktar ilgililere iade edilir. Dediği için borçlanılan süreye ait hesaplamalar yapılıyor. Primlerden elde edilen borçlanma karşılığı tarafına iade edilmesi gereken tutarlar ilgililere ödeniyor. Borçlanmadığı süreler ise Türkiye'deki hizmeti olarak kabul ediliyor.
Evet, çok güzel. Benim de şimdi öğrendiğim bir ayrıntıymış. Çok önemli bir ayrıntı. Bu çerçevede İsviçre'deki vatandaşlarımızın ne şekilde aylık bağlanacağını önceden mutlaka öğrenmesi ve buna ilişkin işlem yapması lazım ki kendileri karlı çıksın.
Çok doğru Okan Bey. Yoksa maddi kayıplara uğramaları mümkün maalesef.
Evet.
İsviçre'den primlerin transferi eğer gerçekleştiyse İsviçre'de çalışılan sürelerin tamamının borçlanılması menfaatlerine oluyor. Ha. Çünkü borçlanılmayan gün sayısı İsviçre'deki çalışmalarına ait kazançlarının ortalama bir günlük bedeli üzerinden yapıldığı için şu an için bir günlük borçlanma bedeli 12 lira 82 kuruşken İsviçre'deki kazanç miktarları yüksek olduğundan ve döviz kurlarındaki farklılıklardan dolayı borçlanılmayan gün karşılığı kesilen prim tutarları zaman zaman TL olarak 50 liranın üzerine dahi çıkabiliyor. Bu durumda da kişinin borçlanması sürelerinin tamamını borçlanması tabii ki her zaman için menfaatine.
Evet, bu da önemli bir nokta. Gelelim şimdi de şartlara. Ne gibi durumlarda bu transfer gerçekleşebiliyor?
İsviçre'den kişilerin primlerinin transferi talebinde bulunabilmesi için iki ana şart bulunuyor. Bunlardan bir tanesi İsviçre yaşlılık, malülük ve ölüm sigortasından hiç yararlanmamış olmaları gerekiyor. Transfer talebinde bulunan kişilerin. İkinci ana şartımız ise Türkiye'de ya da üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre'yi terk etmiş olmaları gerekiyor.
Kalıcı olarak Türkiye'ye dönmeleri gerekiyor diyebiliriz bizim durumumuz için.
Evet.
Evet.
İkametlerinin İsviçre'de olmaması gerekiyor.
Evet, yani o fondan hiçbir şekilde yararlanmamış olmak gerekiyor ki transfer edilebilsin dersek doğru olur herhalde.
Çok doğru olur. Evet. İsviçre mevzuatına göre kısa süreli malüliyet aylıkları bağlanabiliyor kişilere. Bizdeki iş göremezlik ödeneği şeklinde ama maliyet aylığı bağlandığı durumlar oluyor. Diyelim 9 aylık bir maliyet aylığı alıyor. Sonrasında aylık kesiliyor ve kişi çalışma gücü oluyor, çalışabiliyor. Hı hı. Bu durumda da prim transferi yapması mümkün olmuyor maalesef. Hiçbir surette İsviçre yaşlılık, malülük ve ölüm sigortasından yararlanmamış olması gerekiyor.
Peki Türkiye'ye dönse bahsettiğimiz kişi ve malülük ücretini almaya devam etse bu mümkün müdür? Ömür boyu mu İsviçre'den bu ömür boyu bir malülük söz konusuysa ömür boyu mu verilir?
İsviçre mevzuatına göre malüliyet aylığı 65 yaşına kadar devam ediyor. Evet. Kişi 65 yaşına geldiğinde dönüşüm aylığı dediğimiz yaşlılık aylığına İsviçre maliyet aylığını dönüştürüyor.
Dolayısıyla şimdi kısa süreli maliyet aylığı almış olsa bile transfer gerçekleşemiyor.
Maalesef.
Evet.
Hiçbir surette ne yaşlılık ne malülük ne de ölüm sigortasından aylık almamış olması gerekiyor prim transferinin gerçekleşebilmesi için.
Evet, peki transfer için hangi belgelerle müracaat etmek gerekir?
Evet, İsviçre'den primlerin transfer edilebilmesi için kişinin İsviçre'de çalıştığı sürelerin tamamını gösterir bir hizmet cetvelini bize ibraz etmesi gerekiyor. Eğer hizmet cetveli yoksa İsviçre'de çalıştığı iş yerlerinin ünvan ve adresleriyle o iş yerlerindeki çalışma sürelerinin eksiksiz olarak bir dilekçeyle kurumumuza bilgi verilmesi gerekiyor.
Evet, bu arada konuya devam edeceğiz ama Almanya'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmış. Ben buraya gelmeden önce Türkiye'de çalıştım ama işverenler sigorta yapmadı. Bu durumda nasıl emekli olabilirim demiş. Sigortaya giriş yapmış olma şartını kaldırsalar da bizi uğraştırmasınlar diye de eklemiş. Duyurulur diyelim yetkililere.
Yani şöyle ifade etmek lazım. Maalesef Türkiye iş gücü piyasasının bugün itibariyle benim şahsi görüşüm en büyük problemi kayıt dışı istihdam. Telefonla bize arayan vatandaşımızın da sorunu maalesef bu. Yani evet. Bir çalışması var ama kayıtlarda gözükmüyor. Kayıt dışı istihdamın en önemli sorunu zaten budur. Bazen kişiler kendileri ister benim primimi yatırmayın diye. Bazen kendi primlerinin yatırılıp yatırılmadığını takip etmezler. Hı hı. Böyle bir mağduriyete uğrarlar. Ben her bulunduğum ortamda özellikle sendikalara verdiğimiz eğitimlerde şunu söylerim. En geç ayda bir SGK'nın internet sitesi üstünden, E-Devlet üstünden sigortanızın yatıp yatmadığını, yatan bedelin ne olduğunu, yani prime esas kazancınızın size verilen ücretle aynı olup olmadığını mutlaka kontrol edin derim. Şimdi vatandaşımızın yapabileceği şöyle bir durum var. Eğer bu sigortalılık bildirilmesi gereken süre üstünden 10 yıl geçmediyse sigortalılık tespit davası açabilir. Eğer bunu ispat ederse bu sigorta girişi sayılır. Ve dolayısıyla yurt dışı borçlanması yapacakken daha az önce bahsettiğimiz gibi avantajlı olur. Fakat 10 yıl geçmişse maalesef zaman aşımına uğruyor ve 11 yıl önceki çalışması için hizmet tespit davası açamaz. O yüzden maalesef bu süre geçmişse yapabileceği bir şey yok.
Evet, dinleyicimize cevap olmuştur umuyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi de dönelim İsviçre-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne. İsviçre'de minimum kaç sene çalışmış olmak gerekiyor transfer yapabilmek için?
Transfer için herhangi bir süre sınırlaması yok. Hı hı. Kişinin çalıştığı süre ne olursa olsun.
Hepsi transfer edilebilir.
Evet, Türk vatandaşı olması biraz önce dediğimiz hı hı. gibi yaşlılık, mağlulluk, ölüm sigortasından yararlanmamış olması ve İsviçre'yi Türkiye'ye ya da üçüncü bir ülkeye yerleşmek üzere terk etmiş olması şartıyla kendisi adına mağlulluk primi hariç yaşlılık ve ölüm sigortasına adına ödenen işçi ve işveren hissesi Türkiye'ye transfer ediliyor. Bunda bir süre sınırlaması yok.
Evet. Bunun dışında peki İsviçre'deki primler Türkiye'ye transfer edildi diyelim. İsviçre sigorta merciğinden bunun dışında aylık talep edilebilir mi bu süreden sonra?
Burcu Hanım, bu mümkün değil. Transfer gerçekleştiği tarih itibariyle sigortalılarımız başkaca bir hak talep edemiyorlar.
Artık bağları kesilmiş oluyor, evet, İsviçre'yle.
Evet. Hakları yani, tamamen tasfiye olmuş oluyor.
Belki girişte sormamız gerekeni şimdi soralım. Neden İsviçre için böyle bir farklı düzenleme var? Değil mi? Şimdi Almanya'da gene işte Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de, diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız ülkelerde şöyle bir prensip var. Yani çalışmaların birleştirilmesi, korunması, oradan aylık bağlanmışsa oradaki SGK'nın Türkiye'ye aylıkları yollaması gibi bir durum var. Fakat İsviçre'de nedense bağların kesilmesi, primlerin transferi gibi bir durum var. Burada benim aklıma gelen bir cevap var ama onu sizden duymak isteriz açıkçası. Hani bu sözleşmelerin imza sürecinde de bulunan bir kişi olarak İsviçre'nin buna özel bir tutumu mu var? Genel olarak diğer ülkelerle de yaklaşımı bu yönde mi?
Bir tutumdan bahsedemeyeceğim ama bir alınan hak var. Yani İsviçre ile yapılan ek sözleşmeyle böyle bir hak elde edilmiş. Almanya ile bizim sosyal güvenlik sözleşmemiz var bildiğiniz üzere. Almanya'da da prim iadesi söz konusu. Hı hı. Transfer değil, primler iade ediliyor. Kişilerin işçi payları sadece, yani adlarına ödenen primlerin yarısı belli şartları yine oluşturmak kaydıyla iade edilebiliyor. Almanya'da prim iadesi hakkı elde edilmiş sosyal güvenlik sözleşmesiyle, İsviçre'de de prim transferi imkanı sağlanmış sigortalarımızın lehine.
Tabii ben şöyle yorumluyorum kendimce. Diğer ülkelerde bu ilişkinin devam etmesi ve insanların orada kazandıkları hakların orada ödenmeye devam etmesi, Türkiye'ye döndülerse haklarının Türkiye'ye transferi gibi bir tutum var ama İsviçre'de aylık bağlamıyor olmak ve gene kurumların, daha doğrusu kişilerin İsviçre'deki kurumlarla olan bağlantısını kesip Türkiye ile tamamen ilişkilendirmek gibi, evet, bir tutum var. Bu da açıkçası biraz İsviçre'nin sosyoekonomik durumundan, siyasi durumundan kaynaklanıyor benim fikrim. Yani şöyle diyor açıkçası İsviçre, yani ben burada çalışmış olduğunuz sürelerin tamamını size iade ediyorum. Benim SGK'mla, Sosyal Güvenlik Kurumu'mla sizin bir ilişkiniz yoktur.
İtibatını
siz
kesiyorum.
Bütün ilişkinizi Türkiye'de, zaten ben primlerinizi iade ettim, Türkiye'deki SGK'yla kurun diyor. Bu dediğim gibi bence politik ve ekonomik durumun gerektirdiği bir şart. İsviçre'nin böyle bir tutumu var. Ama bu aslında sigortalılarımızın da lehine bir durum oluşturuyor.
Evet, İsviçre sorumluluğundan kurtuluyor.
Yani bu,
evet,
sorumluluğundan kurtulmak için de ekstra bir ödeme yapıyor aslında. Bu da bizim vatandaşlarımızın lehine bir durum.
Evet, peki hangi ülke mevzuatına göre sigortalıların çalışmış olduğu sürelerde primler talepleri halinde iade edilmektedir sorusunu soracakken aklıma hemen Almanya geldi. Önce söyledik. Evet. Almanya dışında başka ülkelerde peki görülebiliyor mu bu durumlar? Prim iadesi, transfer sadece İsviçre'de var. Almanya dışında bir ülkede var mıdır?
Sadece Almanya'da prim iadesi işlemleri yapılıyor. Bunun da şartı kişinin mecburi sigortalılığının sona erdiği tarih itibariyle 2 yıllık süre içerisinde çalışmasının olmaması gerekiyor. Gerek Almanya'da gerek Türkiye'ye döndükten, hı hı, sonra 2 yıllık bir bekleme süresi şartı aranıyor. Eğer 2 yıl içerisinde kişi çalışmadı ise müracaatı halinde adına kesilen işçi hissesi iade ediliyor.
Evet, peki İsviçre'de çalışan vatandaşlarımıza başka önereceğiniz hususlar var mıdır bu konuda? Özellikle hazırlamaları gereken belgeler, süreç hakkında kaçırılmaması gereken hususlar var mıdır?
Evet, İsviçre'den kesin olarak ayrılıyorlarsa, İsviçre'yi kesin olarak terk edeceklerse ve ileride Türkiye'ye döndükten sonra prim transferin talebinde bulunmaları muhtemel ise İsviçre Sigorta Kurumu'ndan orada çalıştıkları süreleri gösterir bir hizmet cetvelini gelmeden önce almaları lehlerine olacaktır.
Evet.
Hizmet belgesiyle gelmelerini tavsiye edebiliriz Burcu Hanım.
Evet. Bunun dışında başka ülkelere de değinelim yavaş yavaş. Fransa'da 30 yıldan beri çalışan bir işçi Türkiye'de de 300 gün sigortalı olsa bu durumda her iki ülkedeki hizmetler birleştirilebilir mi?
25 ülke ile ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesinin bulunduğunu söylemiştik. Sözleşme olan ülkelerde staj şartı dediğimiz sosyal güvenlik sözleşmesi yönüyle işlem yapılabilmesi için gerekli olan süreler bulunmaktadır. Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre de sözleşme hükümlerinin uygulanması için kişilerin en az bir yıllık bir sigortalılığının bulunması gerekiyor. Fransa'da 30 yıldan beri sigortalı olabilir, çalışabilir kişi ama maalesef Türkiye'de 300 gün sigortalılığı olduğundan ve bir yıldan az bir hizmeti mevcut olduğundan sözleşme hükümlerinin uygulanması maalesef mümkün değil.
Evet, Türkiye'ye gelip 300 günü dolduracak kadar çalışırsa ama bu mümkün olabiliyor.
Evet, 360 güne tamamlayacak olursa sonrasında da sözleşme yönüyle aylık talebinde bulunacak olursa talebi değerlendirilecektir Burcu Hanım.
Ben de tam bu noktaya soracaktım. SGK için yıl 360 gündür. Yani biz 365 gün olarak değerlendiririz ama SGK açısından bu 360 gündür. Dolayısıyla 360 gün çalışılmış olması bu kapsamdaki koşulu yerine getirir.
Evet.
365
güne daha fazla çalışmasına gerek yoktur.
SGK yılı 360 olarak değerlendirir. O yüzden yani kafalarda hani takvim yılı olarak esas alınan 365 gündür ama SGK bunu 360 olarak değerlendirir. Dolayısıyla 360 gün çalışmanız varsa bu kapsamda yararlanmanız söz konusu olur.
Artı ayda 30 gün olarak değerlendiriliyor.
Evet, bir ayda 30 gündür. Evet, Ocak'ta gün. Olsa, Şubat'ta olsa ay 30 gündür SGK'ya göre.
Evet. Peki İsveç'te çalışırken Türk mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya prim ödeme imkanı var mı?
Evet, Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre başkaca hiçbir şart aranmaksızın kişi Türkiye'de İsteğe bağlı sigortaya tabi olabilir. Üzerine basa basa başkaca hiçbir şart aranmaksızın dedim. Çünkü isteğe bağlı sigortaya tabi olmak için Türkiye'de ikamet şartı aranmaktadır bildiğiniz üzere. Ama sözleşme hükümlerine göre kişi Türkiye'de ikamet etmese de İsveç'te çalışmayı sürdürse de Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Fakat bu durumda Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre tarafına herhangi bir işlem yapılmıyor. Yani sözleşme kapsamı dışında tutuluyor. İsteğe bağlı sigortaya tabi olur ise.
Yani belki şunu açmak lazım biraz. Aslında bu İsveç bu konuda özel bir örnek ama tek örnek değil bildiğim kadarıyla. Çünkü geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Şu an için yani 1 Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigortalılıkta bu şart var. Ama daha önce isteğe bağlı sigortalı olup da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlemleri devam ediyor. Dolayısıyla onlar da yani 1 Ekim 2008 öncesi isteğe bağlı sigortalı olup yurt dışında yaşayan kişiler de prim ödemelerine ara vermezlerse isteğe bağlı sigortalı olmaya devam edebiliyorlar.
Evet.
İsveç'in farklılığı şu, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olmuş kişiler de İsveç'te yaşıyorlarsa isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlar.
Evet.
Yani böyle bir fark var ama İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız da 1 Ekim 2008 öncesi eğer isteğe bağlı sigortalı olmuşlarsa bu şekilde ödemelerini ara vermeksizin devam edebiliyorlar.
Evet. Dört sözleşmeli ülkede bu imkan getirilmiş. Sizin de söylediğiniz gibi İngiltere, İsveç, İsviçre ve Fransa'da.
Evet, bu da önemli bir husus. Bu arada bizlere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz varsa programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son 8 dakika içerisindeyiz. Ama yine de bizlere ulaşabilirler, sorularını aktarabilirler. Sosyal güvenlik sözleşmesiyle ilgili merak ettiğiniz hususlar varsa bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekmek Olur Alın Teri devam ediyor. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, 463 34 21. Değerli dinleyicilerimiz, iki değerli konuğumuzla sohbetimiz devam ediyor. Bugün daha çok Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi üzerine değindik, aslında üzerine konuştuk. Benim merak ettiğim bir husus daha var. Dönüşümlü olarak Türkiye ve yurt dışında bir yerde çalışan vatandaşlarımız, diyelim ki herhangi bir ülkede, güvenlik sözleşmesi olan bir ülkede diyelim, bir sene çalıştı, ardından Türkiye'ye geldi, bir sene çalıştı, ardından tekrar döndü o ülkeye ya da başka bir ülkeye gitti. Bu hizmetler birleştirilebilir mi yurt dışı borçlanması açısından?
Hizmetlerin devamlılığı diye bir durum söz konusu değil. Borçlanabilmek için de yine bir süre şartı yok. Yurt dışında geçirilen süreler ve bu süreler arasındaki en fazla ve sonundaki bir yıla kadar süreler borçlandırılabiliyor.
Evet.
Yani bir yıl eğer yurt dışında çalıştı ve diğer şartları taşıyorsa kişi, yani Türk vatandaşı ya da doğumla Türk vatandaşı olup izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybettiyse, bunları belgelemek kaydıyla dilediği kadar süreyi borçlanabiliyor. Borçlanmada bir sınır yok. Dilerse bir günü borçlanabilir. Dilerse çalışma sürelerinin tamamını da borçlanabilir.
Evet.
Burada aslında önemli olan nokta şu. Birincisi, sigorta girişi çok önemli. Yani Türkiye'de sigorta girişiniz varsa o tarihteki emeklilik koşullarına tabisiniz. Yani 1999'da sigorta girişiniz varsa o tarihte sizin için emeklilik koşulları neyse ona tabisiniz. Bu süreyi, sizin verdiğiniz örnek, bir yıl Türkiye'de çalıştınız, döndünüz Almanya'ya gittiniz. Almanya'daki zaten sözleşmeli ülkedeki süreleriniz sanki Türkiye'de çalışılmış gibi sayılır.
Evet.
Bunda herhangi bir fark yok. Döndünüz Almanya'dan başka bir ülkeye gittiniz. Libya'ya, gerçi Libya'da da sözleşme var ama olmayan bir ülke gelsin aklıma, İran'a gittiniz. Sözleşme yok. Ne yapacaksınız? Bunlar haybeye gitti mi, boşa mı gitti? Yok, hayır. Borçlanabilirsiniz. Borçlanma kapsamında. Borçlandınız, bu iki çalışmanıza zaten o süreleri eklediniz. Gene yetmedi. Aylık bağlanmasına yeterli süreyi tamamlamadınız. Gene Türkiye'de çalıştınız. Zaten sorun yok. Dolayısıyla zaten bu bütün hem yurt dışı borçlanmasının hem ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin amacı, özellikle bizim gibi yurt dışında çok vatandaşı olan, bu birçok vatandaşı yurt dışında çalışan kişilerin sosyal güvenlik haklarının korunması. Dolayısıyla bir günün bile ziyan olmamasını sağlayacak şekilde düzenlemeler var. Ekstra bu düzenlemelerin içinde sözleşmelerde, görüşmelerdeki pazarlık gücünüze göre elde ettiğimiz haklar var. İşte bunlardan bir tanesi İsviçre, evet, bir tanesi Almanya, bir tanesi İsveç, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdeki haklar. Bunlar şu açılardan önemli. Tabii ki bizim de daha fazla vatandaşımızın bulunduğu bazı ülkelerde daha farklı taleplerimiz oluyor. Libya gibi bazı ülkelerde daha farklı taleplerimiz oluyor.
Duruma göre aslında sıkıntılar çıktıkça bu taleplerde çözüme ulaşıyor değil mi?
Aynen öyle. Yani aslında daha önce programımıza da konuk ettik. Bu sözleşmeleri, sözleşmelerle ilgili görüşmelerde bulunan ateşelerimiz veya ilgili personelimiz şunu açık açık söylüyor zaten. Yani burada güçlü olan taraf kimse, onun istekleri önemli ölçüde sözleşmeye yansıyor. Ve bizim de işte biraz İsviçre'nin siyasi, jeopolitik, ekonomik konumu, bizim biraz Almanya'daki sayıca çokluğumuz, evet, ve biraz daha farklı konumda olmamız, çok konuştuk. Birinci kuşak, ikinci kuşak işçi olarak geçti. Üçüncü kuşakta biz girişimciliğe terfi ettik. Dördüncü kuşakta artık yönetici, girişimci, sermayedar konumundayız. Dolayısıyla kim masada güçlüyse onun istekleri biraz sözleşmeye yansıyor. Ve bu açıdan da aslında en önemli olan nokta şu. 25 diye konuşuyoruz ama yanılmıyorsam 26. da yürürlüğe girdi.
Güney Kore ile ama henüz TIT aşamasında ona tam olarak evet, yürürlüğe İtalya, girdi diyemeyiz.
İtalya ve Güney Kore henüz şeyde onaylandılar ama yürürlüğe girmediler. 26-27'den bahsetmek mümkün. Türkiye açısından da 27 ülke geniş bir coğrafya. Dolayısıyla bu inşallah ileride 127-182 İnşallah. Bütün dünyayı kapsayan şekilde olur. Ama zaten bir müddet sonra umarım gene Avrupa Birliği üyesi olacağımız için bu sözleşmelerin önemli bir kısmı zaten Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi çerçevesi şekline dönüşecek ve bu sorun ortadan kalkacak. Ve bütün çalışanlarımızın yurt dışında bir gün bile çalışmış olsa onun bir şekilde Türkiye'ye transfer edilmesini mümkün kılarsak bu konuda amacımıza ulaşmış olacağız. Ve burada esas olan da şunu söylemek lazım. Yurt dışı borçlanması ikinci düşünülmesi gerekendir. Esas olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi çerçevesinde primlerin buraya transfer edilmesidir. Çünkü yurt dışı borçlanmasında kişi kendi cebinden para öder.
Evet.
Yurt dışında çalışır kazanır onu Türkiye'ye transfer eder. Halbuki normal olarak olması gereken oradaki çalışmanın burada da çalışılmış gibi sayılmasıdır.
Ama istisnai durumlarda İsviçre için tam tersinde olabileceğini söylemiştiniz. Daha avantajlı olabileceğini söylemiştiniz. Doğru mudur?
İsviçre'den primler transfer edildiğinde Türkiye'deki hizmet olarak değerlendiriliyor. Evet. Borçlanmak zorunda değil ama borçlanır ise kanun ile ayrıca bir hak verilmiş ve borçlanma karşılığı belirlenen borç tutarını ödediği takdirde transfer edilen prim tutarı İsviçre frangı olarak kendisine iade ediliyor. Bu işlemi mahsuplaşma olarak ifade ettiğimiz bir teknik terimimiz var. Diler ise gelen primlerinden belirlenen borç karşılığını TL olarak İsviçre frangına çevirmek suretiyle primlerinden de kesebiliyoruz.
Evet, bu da birazcık daha sanırım avantajlı olabiliyor. Çünkü İsviçre frangı biraz daha Türk parasına göre değerli bir döviz kurunda. Böyle de düşünebiliriz herhalde. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Sayın Aksoy, programımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için Sayın Bülbül çok teşekkür ederiz. Ve böylelikle programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bizlere www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Canlı yayını takip edebildiğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenler. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Bölüm Şefi Servet Nalan Aksoy ve program danışmanımız Sosyal Güvenlik Uzmanı Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül ile beraberdik bugün. Haftaya tekrar yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.